Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 23. bölümüyle yine beraberiz. Her zaman girişlerde ve sonlara doğru ifade ettiğim gibi bu güzel insanların güzelliklerinden güzellikler devşirmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam büyük kızı Hazreti Zeynep, programdaki ismiyle Zeynep Sultan Hazretlerinin şimdiye kadar 22 bölümünü gördük. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve az önce ifade etmeye çalıştığım gibi sadece tarihi bir hadiseyi anlatmak, aktarmak, konuşmak, dinlemek, paylaşmak değil, bu güzel insanlar hayatı nasıl güzelleştirmişler ya da aslında güzel olan hayatı nasıl değerlendirmişler, nasıl bir hayat yaşamışlar ve bize nasıl örnek olmuşlar noktasında örnekler, motifler çıkarmaya da gayret ediyorduk. Evet efendim, Zeynep Sultan radıyallahu anha çileli, sıkıntılı, zorlu çok şey yaşamış, büyük ama çok büyük sıkıntılar çekmiş. Fakat bu zorluklar içerisinde, zorluk sahneleri içerisinde hiçbir gününü, saatini, dakikasını, hatta saniyesini, belki salisesini boşa harcamamış, sıkıntılarını bahane ederek kaprislere girmemiş, evine kapanıp benim derdim bana yeter diye içine çekilerek toplumdan, ailesinden, evinden, eşinden kopmamış. Bilakis zorluklar insanı olgunlaştırır gerçeğinden hareketle her geçen gün daha bir güzel örneklerle önümüze çıkmış ve 22 bölüm boyunca onun o güzel dünyasında seyahat etmiştik. Ve yine hatırlayacaksınız, İslam güneşin doğuşuyla başlayan aydınlanma sürecinde kocası Ebul As bin Rebi İslam'a girmemiş uzun bir süre. Ancak sevgili hanımına sıkıntı ve zorluk vermemiş, onu desteklemiş. Tabi hidayet Allah'tan, bunu devamlı söylüyoruz. Neticede belli badireler atlatılmış, belli kasırgalar içinden geçilmiş, hortumlar içinden geçilmiş ve hicretin artık 8. yılı gelmişti. Zeynep Sultan radıyallahu anha doğumundan vefatına kadar her sahnesinin sadece radyo programlarında değil, her fırsatta, her yerde olduğu gibi akademik camiada da doktora tezleriyle ancak anlatılabilecek bir güzelliği var. İşte bu güzellik içerisinde, aile içerisinde huzurun nasıl sağlanacağı noktası hep öne çıkmıştır. İyi bir kız, genç kız, iyi bir çocuk, iyi bir genç kız, iyi bir eş, iyi bir anne, İyi bir abla, iyi bir teyze, iyi bir komşu, mükemmel bir Müslüman hanım ne yandan bakarsanız onun o güzel hayatında adeta bulamayacağınız bir şey yok gibi görünüyor. İşte böylesine güzel hayat yaşayan bu güzel insan, hani deriz ya yoruldum artık. Bu yorulmaktan maksat, hani hayatın getirdiği bedene ve ruha getirdiği şeylerse söylenebilir belki, ama bu mübarek insanda yoruldum ifadesini hiç görmüyoruz. Nübüvvet bahçesinin nadide gülü, güllere mahsus bir hayat yaşamış. Hazreti Hatice annemizin emaneti, Peygamberler Sultanı'nın en büyük kızı, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatma'nın emektar ablası, Ümame'nin ve küçük Ali'nin annesi, Ebul As'ın sevgili Zeynep'i. Bunca zaman sonra hicretin 8. yılında ciddi şekilde hastalanıp yatağa düşmüştü. Aslında hicret esnasında malum haliniz yolu kesilmiş, saldırıya uğramış, devesinden düşürülmüş, çok ciddi şekilde incinmiş nazik nazenin bedeni, çocuk düşürmüş. Efendim çok ciddi, çok zor bir sıkıntı çekmişti. Onun bıraktığı izler var aslında. Yani şu kadar yıldan beri hicretten sonra toparlayamadı aslında kendini, ama mümkün mertebe yani acılarını içine gömerek hayatını hayatlarından da sorumlu olduğu, huzurlarından, mutluluklarından da sorumlu olduğu bir aile ortamı içerisinde en güzel bir şekilde yaşamaya çalışırken bugünlere kadar gelmişti. Ancak neticede o da bir insan, ciddi şekilde hastalanınca yatağa düştü. İslam'ın doğuşundan itibaren bütün zorlukları büyük bir özveriyle omuzlayan Zeynep Sultan, az önce ifade ettiğim gibi hicret esnasında gördüğü bu acı ve zor muamele sonucunda bir hayli yıpranmıştı. Ve zaman zaman yatıyordu, ama bu sefer yatışı biraz farklıydı. Bu yatışın kendisi de farkındaydı. Ancak çevresini üzmemek için daha önceki yani ufak tefek hastalıklar gibi görülmeye çalışsa da bunun böyle olmadığı belliydi. Bu sefer kalkacağı benzemiyordu. Bunun farkındaydı. Sadece kendisi değil, bu sefer hepsi. Şerefli kocası Ebul As bin Rebi de farkındaydı artık. Zeynep Sultan kendi acılarını içine gömüp daha şimdiden kocası ve çocukları için yanmaya başlamıştı. Özellikle kocası öylesine düşkündü ki Zeynep'ine, eğer ona bir şey olsam, ölsem, ölümü halinde ayakta duramaz, yıkılıp giderdi adam. Bundan dolayı bütün gücünü kullanarak güler yüzlü olmaya çalışıyor. Şerefli kocası ve sevgili kızını ve oğlunu üzmek istemiyordu. Fakat acılar onu hiç de yalnız bırakmıyor. Ara ve aman vermeden şiddetini gün geçtikçe artırıyordu. Öyle ki dayanılmaz, dayanılamaz bir hale gelmişti. Sevgili Zeynep'in gözleri önünde eriyip tükenmesi, Ebul As bin Rebi'yi de eritip tüketiyordu. Başucundan bir an olsun ayrılmıyor, bütün isteklerini, arzularını büyük bir incelikle yerine getiriyor, ne isteyebileceğini bakışlarından okumaya çalışarak koşuşturuyordu. Zeynep Sultan hastalanmış yatağa düşmüştü, ama hani bazen deriz ya çok mızmız bir hasta, işte çok böyle problemli, sorunlu bir hasta. Yani hastalığıyla insanlar üzerine bir baskı oluşturmuyor, hastalığıyla insanlara sıkıntı olsun istemiyor. Ve bir şey istese bile, canı çekse bile onları da istememeye çalışsa da kendisine çok düşkün olan ve çok seven kocası Zeynep'in her hareketini bilmem kaç cilt kitaplara sığmayacak kadar geniş ayrıntılarla okuyor ve okuduğunun gereğini yapmaya çalışıyordu. Hazreti Ümmü Gülsüm ile Hazreti Fatıma ki küçük kız kardeşleri emektar ablalarını mümkün olduğu kadar yalnız bırakmıyorlar. Onlar da büyük bir incelikle hizmetini yapmaya çalışıyorlardı. Bu esnada eniştelerinin perişan halini gördükçe onların dahi nazenin yürekleri dayanmıyor, gizliden gizliye gözyaşı döküyorlardı. Evet. Zeynep Sultan zaten fazla yatmadı. Yani yatağa düştüğü an erimeye başlamıştı bile. Demek ki ayakta bir hayli hastalık geçirdi. Belli etmemeye çalıştı. Şu kadar sene ayrı kalmıştı kocasından. Şu kadar sorunlar, sıkıntılar yaşamıştı. Nihayet bir araya gelmişler. Mutluluk devşirmişlerdi ama o da bir sene ancak sürmüştü. O yüzden yer yer ağrıları depreşse de tahammül etmeye çalışmış ama yatağa düşer düşmez de artık erimeye başlamıştı. Başta Peygamberimiz Aleyhisselam olmak üzere sevgili annelerimiz ve diğer hanım sahabiler bu nadide çiçek için ellerinden gelen gayretini gösteriyorlardı. Fakat Zeynep Sultan'ın ömür takviminin de bitmek üzere olduğunu onlar da anlıyorlardı. Son nefesine kadar sevgili Zeynep'inin başı ucundan ayrılmayan Ebul As birden düşüp bayılıverdi. Ebul As'ın düştüğünü görenler içeri koşuşturduklarında Zeynep Sultan'ın vefat etmiş olduğunu görmüşlerdi. Koca adam sevgili eşinin ölümüne dayanamamış, dağ gibi düşüp bayılmıştı. Ebul As'ın sevgili Zeynep'i vefat etmişti. İslam tarihinin nadide gülü, gülün güllerinin en büyüğü. Az önce ifade etmeye çalıştım ya, çok fazla yatmamış. O ana kadar hastalığını ayakta geçirmiş ama artık iyice ilerleyince ve son nefeste yaklaşınca artık nazenin bedenini taşıyamaz olmuş ve yatağa düşmüş ve nihayet hicretin 8. yılı vefat etmişti. Yere düşüp bayılan Ebul As bin Rebi kendine geldiğinde yüzüne gelen su serpiyorlar. İçeri girenler kendine geliyorlar. Kendine getirmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Bir anda bir şaşkınlık, baygınlık, uyku, uyanıklık arası gibi bir şey, bir sarhoşluk, bir bayılma sarhoşluğu gibi. Kendine gelince ne olduğunu bir an için anlayamıyor. Şöyle kalkıyor. Bu aşamada şöyle sevgili Zeynep'in üzerinin beyaz bir örtüyle örtündüğünü görünce Zeynep'im diye inliyor, tekrar düşüyor. Bu sahneye oradakilerin hiçbiri dayanamıyor. Farkındasınız, biz de anlatmakta zorlanıyoruz. Şimdi şu kadar yıl beraberlikleri olmuş. Şu kadar yıl derken hesabı beraber yapalım madem öyle. Hicretin 8. yılındayız. 8 sene buradan. 13 sene de Mekke'den ne yaptı? 21 sene. Bir senede İslam öncesi 22 küsür yıl bir aile hayatı sürmüşler. Bir defa bile karşılıklı birbirini kırmamışlar. Üzücü söz söylemişler, söylememişler. Birbirlerini gözüyle, sözüyle, diliyle incitmemişler. incinmemişler karşılıklı. Sevginin, aşkın, muhabbetin en yücesini yaşamışlar. Aile huzurun, saadetin zirvesinde cevelan etmişler. Tekrar yüzüne gözüne su serpildi. Ebu Las bin Rebe'nin tekrar ayıldı. Sevgili Zeynep'ine baktı yine. Üzeri beyaz örtüyle örtülmüş. Zeynep'im diye inledi. Sevgili Zeynep'im. İki kişinin kolları arasında dışarı zoraki çıkarıldı. Ebu Las bin Rebi bitip tükenmişti artık. Öyle ki en yakınlara varıncaya kadar Zeynep Sultan'ın bir ölüm olayı var. Yani herkesin acısı kendisine yetiyor. Öyle bir sahne oluşuyor ki herkes o acıları unutup Ebu Las bin Rebi teselliye yöneliyorlar. Başta Peygamber Aleyhisselam ve sevgili annelerimiz. Sonra bacanakları Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonra sevgili baldızları Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatıma. Sonra diğer bütün ashab-ı kiram. Adeta herkes bu yarıştaydı. Hatta daha da ileri gidelim. Sevgili anacığına çok düşkün olan, o da anasından bir parçaymış gibi yetişen sevgili kızı Ümame bile hıçkırıklarını içine gömüp o bile babasını teselliye çalışıyordu. Ya öyle bir durum oluşmuştu. Fakat o ne sevgili kızını ne diğer yakınlarının tesellisini, onun duyup bildiği bir tek şey vardı ki ve gördü tabi, sevgili Zeynep'in vefatıydı. Ebu Las'ın sevgili Zeynep'i vefat etmişti. Henüz 30 yaşında var yok. Sevgili babasını teselli etmek için olağanüstü çaba sarf eden Ümame kız ise 14'ünde 15'inde o günlerde var yok. Ama o bile o durumda bombanın en fazla nereyi tahrip ettiğini, nasıl yakıp yıktığını anlamış ve kendisine sıçrayan, fırlayan taşların, lavların acısını bir kenara koyarak onun içinde olan babacığını kucaklamak, ona sarılmak. Babası da sevgili kızına sarılarak hıçkırık nöbetine gelmişti. Evet, Zeynep Sultan vefat etmişti. O öyle bir hanımdı ki şimdiye kadarki bölümlerde görmeye çalıştığımız gibi, anlatmaya aktarmaya çalıştığımız gibi, tabii anlayabildiğimiz kadarıyla, daha çocukluğundan bu yana peygamberler sultanı babasını, anneler sultanı annesini öyle bir örnek almış ki bizim sohbet konumuza Zeynep Sultan ismiyle, işte şu anda 23. bölümü görüyoruz. 23 bölümdür. Bunun, bu güzel hayatının sahneleri içerisinde hayat bulmaya çalıştık. Zeynep Sultan'ın vefatı çabuk duyuldu. Çünkü Ebu Las bin Rebi'yi görenler başka bir şey duymalarına, görmelerine ihtiyaç hissetmiyorlardı. Adamın yıkıldığını görünce tamam diyorlardı. Ebu Las'ın Zeynep'i gitti. İşte bu haberlerden, haberden habere, haberden haberde yayıldı bütün Medine'ye. Bir matem havası sardı Medine-i Münevvere'yi. Annelerimizden Hazreti Sevda anne ile Hazreti Ümmü Seneme anne, Hazreti Zeynep'in dadısı da olan Resulullah'ın dadısı, annem dediği hanım Hazreti Ümmü Emin anne ve Ensar hanımlarından Hazreti Ümmü Atiye birbirlerinden haber edip acele evlerinden çıktılar. Aleyhisselam böyle istemişti çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın büyük kızı Hazreti Ebu Las bin Rebi'nin sevgili Zeynep'i, Hazreti Ümmame ve küçük Ali'nin sevgili annesi Ümmü Gülsüm ve Fatma'nın emektar ablaları Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a yıkayıp kefenlemek için Ebu Las'ın evine gittiler. Burada belki bir şey dikkatinizi çeker. Hatırlatayım daha önceki bölümleri dinleyememiş olanlar için. Kız kardeşleri sayarken Ümmü Gülsüm ve Fatıma diyorum sadece. Rukiye demiyorum farkındaysanız. Çünkü Rukiye, Hazreti Rukiye hicretin ikinci yılında vefat etmişti. Evet, bu seçkin hanımlar Zeynep Sultan evine giderlerken Peygamberimiz Aleyhisselam onlara şöyle talimat verdi. Onu, sevgili kızım Zeynep'i yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Tek sayıda su ve sidirle 3 veya 5 ya da 7 kere, hatta gerekli görürseniz bundan daha fazla yıkayınız. Sonuncusunda da suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirip boşalınca da bana haber veriniz. Resulullah'ın talimatı buydu. Tabi biz kafur denen şeyi fazla bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla cenaze yıkama esnasında suya katılır. Hoş bir koku verir diye geçiyor kafur tanıtılırken bize. Resulullah'ın bu talimatı üzerine yıkayıcılar Zeynep Sultan'ı güzelce yıkadılar. Her şey hazır olunca ben buradaki yıkama ayrıntılarına girmiyorum. Sonuçta burası özel bir durum. Yıkama işleri bittikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a haber verdiler. O da devamlı giyindiği gömleğini sık çıkarıp onlara gönderdi. Bunu ona iç gömleği yapınız buyurdu. Artık baba kız arasında böyle bir istek, vasiyet var mı bilmiyoruz ama Aleyhisselam birçok sahabe böyle istemiştir çünkü kefenim olsun diye onun kullandığı şey üzerindeki elbiseyi, Aleyhisselam'ın giyindiği elbiseyi, gömleği, efendim buna iç gömleği yapınız yani kefen içerisinde iç kısmı bunu giydiriniz diye sarınız bununla buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Zeynep için kazılan kabre bir hüzünle, büyük bir hüzünle bakan Peygamberimiz Aleyhisselam bir süre kabre bakıyor. Hüzünlü bir şekilde. Sonra o kabre iniyor. İçinde biraz duruyor. Sağına soluna bakıyor. Oturduğu, uzandığı rivayeti de var Aleyhisselam'ın kabirde. Bir süre durduktan sonra hüznü azalmış olarak, yani sevinçte diyemeyeceğim ama kabre bakarken ve inerken yüz ifadesiyle oradan çıkarken yüz ifadesi farklı. Biraz sanki böyle rahatlamış bir yüz ifadesiyle çıkınca kabirden o manzarayı gören o anda orada olan sahabe-i kiram efendilerimiz merak ettiler tabi. Ve ey Allah'ın Resulü, kabre baktınız, hüzünlendiniz. Kabre indiniz. Hüzünle kabri incelediniz. Bir süre sonra da hüznünüz azaldı. Sanki böyle sevinir gibi. Bir kabirden çıktınız. Biz bunu anlayamadık. Hikmeti nedir ya Resulallah diye sordular. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabrin sıkıştırması ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. O da dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti. Evet, Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabrin sıkıntısı, sıkıştırması ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. O da dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti. Bunu Aleyhisselam söylüyor. Peygamber baba sevgili kızı için. Peygamberler Sultanı ile Hanımlar Sultan'ın kızıdır bu. Zeynep Sultan. ve aleyhisselam böyle ifade ediyor. Bunun üzerinde ciddi ciddi durmak lazım ama dilerseniz kısa bir ara verelim. Tekrar inşallah devam edelim. Ama lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim. Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 23. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hemen hatırlatalım. İki defa tekrarlamıştım ama yani 1000 defada tekrarlansa yeridir bu kısım. Aleyhisselam sevgili kızı için kazılan kabre bakmış hüzünle, kabre inmiş, orada biraz durmuş hüzünle. Sonra hüznü hafifleyerek, sanki biraz sevinerek kabirden çıkmış, sahabe-i kiram da bunun sebebini sormuşlar idi. Ve aleyhisselam şöyle buyurmuştu, bunu bir kez daha tekrarlıyorum, radyolarını yeni açanlar için. Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabrin sıkıştırması ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. O da dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti. Evet. Dedim ya bunun açılması lazım diye. Hani peygamber kızı böyle olursa, yani onu bile kabir sıkıştırırsa, biz burada iyice düşünmemiz lazım. Yani kimin kızı olursak olalım, kimin oğlu olursak olalım, efendim, bizi böyle bir sonuç bekliyor ve bizim böyle kabrimize inecek peygamber babamız yok, onu da unutmayalım. Ama biz onun ümmetiyiz. Onun yolunda olursak, onun yolunda ölürsek inşallah bu sıkıntıyı belki bir nebze olsun atlatmış oluruz. Sevgili Zeynep'ini kabrine yerleştirmek için Peygamberimiz Aleyhisselam ile birlikte kabre inen Ebulas bin Rebi, bembeyaz kefene sarılmış sevgili Zeynep'in kabrin yanına getirilmesi ve hen yanına konmasını onu görünce iyice fenalaştı. Kendini zor tutan bir halet-i ruhiye içerisindeydi. Resulullah Aleyhisselam ile birlikte sevgili Zeynep'ini kabrine yerleştirirken büyük bir sarsıntı daha geçirdi. Kabirden çıkacak hali kalmamıştı artık. Durumun incelini gören Resul Aleyhisselam onu yukarı çekmelerini işaret etti. Ebulas sevgili Zeynep'in kabrinden yukarı çekilirken canının yarısını değil adeta canının tamamını orada bırakmıştı. Yukarı çekilirken yani can demek o kadar gitti ki birkaç kişi çıktıkları halde zorak çıkarıyorlar kabirden. Yani adam böyle bırakın beni, ben burada yatmak istiyorum, ben şöyle böyle isyan, onlar yok. Onlar yok. Müslüman ağır insandır. Müslüman teslimiyet sahibi, Müslüman ağlamaz demiyoruz. Müslüman üzülmez demiyoruz. Acıdan bayılmaz demiyoruz. Ha, görüyorsunuz. Müslüman tabii ki acıyı çeker, sevinir, ağlar, üzülür. Ama Müslüman kendisine yakışmayan hareketler yapmaz. Vay ben seni sensiz ne yapacağım? Öldüm bittim ben de canımı al. Allah muhafaza böyle söyleniyor bugün. Yok. Yok. Kişinin gerçek karakteri acılar ve zorluklar zamanında belli olur. O an kullandığı ifadeler. Yaptığı hareketler delicesine. Yapıyı ortaya koyar. Ya boş verin adamın acılı halidir. Hoş görün biraz. Tamam da. Müslüman ölüm anında da Müslümandır. En çok böyle çok sevindirici bir şeyle karşı karşıya kaldığında yine Müslüman. Yani her zaman Müslümanca hareket etmek zorundadır. Adam bayıldı görüyorsunuz kaç defa. Ne büyük sıkıntı çekti. Ağlıyor. Gözyaşları ırmak ırmak akıyor. Ama öyle bağırıp çağırması yoktur. Sessiz bir feryat. Evet. Zoraki çıkarıldı kabrinden. Biraz öteye götüreceklerdi. İşaret etti. Ben öteye götürmeyin diye. Artık konuşacak hali yok. Kabrin kenarına bıraktılar. Oraya yığıldı kaldı. Daha fazla toprak atılırken dayanamadı. Ve tekrar bayıldı. Ebulas eşine karşı duyduğu sonsuz sevgisi bize en güzel örnek. Sadece ölümü zamanında değil. İşte bunu bilen herkes, oradakiler, defin işlemi bitinceye kadar Adamcağızı ellemediler. Öyle baygın bir halde kaldı orada. Defin işlemleri bittikten sonra tekrar su vurdular, üzerine ayıldı. Bayıldığı için de tabii abdest gitmiş oldu. Hemen su temin edildi. Cenaze namazı kılınacak. Estağfurullah, cenaze namazı kılmıştı. Cenaze namazı kılmıştı da sevgili Zeynep'ine definden sonra bir şeyler okuyacak. Efendim, yani abdest alıyor. Kendi yani eli ayağa kalkmıyor ki döksün de abdest alsın. Özürlü bir adam gibi. Döküyorlar suyu, işte abdestini alıyor. Herkes birer birer çekiliyor. Aleyhisselam da işaret ediyor, çekilin. Bırakın bunu yalnız burada diye. Yani hadi gidelim artık. Acele yok. Orada duracak o adam. Herkes çekiliyor. Aleyhisselam ve yakınlara biraz uzakça. Ebu Las kabrin başında. Dualar ediyor. Artık hangi dilde, hangi frekansta sevgili Zeynep ile konuşuyor bilemiyoruz tabii. Ama orada dualar, dualar, dualar mırıldanıyor sevgili Zeynep ile. Evet efendim. Biz onları baş başa bırakalım. Bir de olayın şu boyutuna bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili kızını kabre bizzat indirmişti. Hatta ondan önce kabre inmiş, biliyorsunuz. Dua etmişti. Kabre indirmişti. O peygamber kızıydı. İlk Müslümanlardandı. Her şeyini İslam'a adayanlardandı. Her şeyde örnekti. Güllerden bir güldü. Ebu Las gibi bir bülbülün gülüydü. O muhacire idi. O canlardan bir can idi. İslam'ı en güzel yaşayan, İslam'ın içinde yetişen, İslam'ı hayatına taşıyan, İslam ile hayatta duran, hayatta kalan ve gerçekten her alanda örnek olan bir can Zeynep Sultan. O böyle biriyken peygamber babası onun için kabre inmiş, onun için özel dua etmişti. Kabir azabından muhafaza edilmesi için böyle birine bile bir peygamberin dua ettiğini düşünürsek bizim halimizin nice olacağını daha iyi anlarız herhalde. İşte bunu özellikle düşünmemiz gerekiyor. Her birimizin varacağı yer orası. Şu dünyada ne kadar varlığımız olursa olsun, cinsiyetimiz, ırkımız, boyumuz, bosumuz ne olursa olsun, zenginliğimiz, varlığımız, köşklerimiz, saraylarımız, villalarımız, evlerimiz, arabalarımız ne olursa olsun, neyimiz olursa olsun, ölürken götürdüğümüz şeyler bellidir. Onları dünyada bırakacağız. Aleyhisselam buyuruyor. Yetbe'ul meyyite selâsetun. Yetbe'ul meyyite selâsetun. Ölen kişi üç şey takip eder kabrine kadar. Yani üç şey ondan beraber gelir kabrine. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Yani ehli yani eşi, çocukları, akrabaları, ailesi, malı, mülkü ve amelleri. Feyercu isnani. İkisi kabrin dışında kalır. Ve yebka ma'ahu vahidun diyor. Onunla bir tek şey kalır. Yercu ehluhu ve maluhu. Yani ehli iyali, eşi, çocukları, yakınları, yani aile efradı, akrabaları ve malı mülkü dünyada kalır. Ve yebka ma'ahu ve vahidun ve amelu. Yani onun kendisiyle beraber gelen ancak amelleri olur. Ne kadar severse sevsin bir insan birini, eşi olur, çocuğu olur, annesi, babası, akrabası, ne kadar severse sevsin, onunla beraber aynı kabre girme izni yoktur. Biri ölü, biri diri. Yok. Yani eninde sonunda sevdiğini kendi eliyle toprağa verir insan. Dünya böyle kurulmuş. Bu vefasızlık anlamına gelmiyor. Allah böyle takdir buyuruyor. Ne kadar çok seversek sevelim, elimizden toprağa vereceğiz veya elleriyle bizi toprağa verecekler. Bunu hiç unutmayacağız. Ancak akrabaların malı mülkü kabre kadar gelir derken, işte yakınları geliyor, onu getiriyorlar. Ama bunca insanda, hani görürsünüz işte, yani varlık insanların cenazesi çok törenli, şaşalı olur, gariplerin de garipçi olur. Mamülk bu anlama düşünün. Yani işte soylu, soplu, zengin belli birisidir, şu kadar araç kuyruğu vesaire vesaire, biliyorsunuz. Bu anlamda, yoksa bütün parası, pulu, arabaları, villaları peşinden gelir anlamında ifade etmiyor hadis-i şerif. Ama ne olursa olsun hepsi dünyada kalıyor. Amellerle gidiyor. Zeynep Sultan da amellerle gidiyor. Şimdi dünyaya bıraktığı malı mülkü var. Bundan hesap verecek gittiği yerde. Şu kadar ömür sürmüş, ondan hesap verecek. Şu yakınları dünyada kalmış ya da bir kısmı kendisinden önce vefat etmiş. Onlarla mahkeme-i kubrada hesaplaşacak. Evet, dünya aynı zamanda böyle. Yeri gelmişken bunları da söylemiş olduk. Çünkü Zeynep Sultan'ın hayatı her şeyi örnek olduğu için bu da ayrı bir örnek. Ebu Las'ın sevgili Zeynep'i vefat etmişti. O artık kabristan mahallesinde oturacaktı. Kabristan mahallesi diyorum. Orası da bir mahalledir. Kabristan villaları, kabristan köşkleri, sarayları, yalıları, adını ne koyarsanız. Amellerimiz nasılsa gittiğimizde kabirler öyle olacak bizim için. Bu konuda bir sürü hadis-i şerif var. Kendisinden önce vefat eden sevgili annesi, Hazreti Hatice anne Mekke'deydi. Ama vefat ettikten sonra mekanlar önemli değildi. Sevgili kız kardeşi Ruhiye ise hemen onun yanına, zaten yanına koydular. Medine-i Münevvere'de, Cennetül Baki kabristanında. Efendim, Resulullah'ın kızları biliyorsunuz. Orada metfunlar. Yeri gelmişken biraz söyleyeyim. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanına girdiğimizde ana kapıdan sağa sola dönmeden düz gittiğimiz zaman annelerimizin kabrinin hemen bir yanında Resulullah'ın 3 tane kızının kabrini görürsünüz. Orada Hazreti Zeynep, Hazreti Ruhiye, Hazreti Ümmü Gülsüm yatıyor. Peki Hazreti Fatıma nerede diyeceksiniz? O da yine ana kapıdan girdiğimizde bu 3 kızın kabrine varmadan sağ tarafta, ki oraya şu anda geçiş yok, Ehl-i Beyt mensuplarının yattığı yerde yatıyor Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz. Evet efendim, Zeynep Sultan vefat etti. Ebu Las bin Rebi'nin sevgili Zeynep'i vefat etti. Ve Ebu Las bin Rebi günlerce kendini göremedi. Ama altını çiziyorum. Yani kendini şöyle hırpaladı, şöyle ağıtlar yaptı, yaktı, şöyle saçını başını yoldu, şöyle bağırdı çağırdı, kabrin toprağını şöyle kucakladı falan, yok. Bunları demiyoruz, diyemiyoruz, yok böyle bir şey. Elbette kabri kapanıyor, ağlıyor. Bu normal bir şey. Ama işte ya Rabbi niye aldın Zeynep'imi, ben nasıl yaşarım gibi, bugün dendiği gibi Allah muhafaza. Bunlar söylenmiyor. Bunlar yok. Ama Zeynep Sultan artık öbür alemde kavuşmak, buluşmak artık ahirete kalmış durumda. Evet efendim, Zeynep Sultan radıyallahu anh'a 30 yıllık hayatını biz 23 bölümde özetlemeye çalıştık. Özetlemek diyorum, 23 bölümde özet sayılmaz belki ama Yani biz Zeynep Sultan'ı anlattık demiyoruz. Ben böyle iddiam yok. Ama 23 bölümdür. Onu anlamaya, ondan dersler çıkarmaya ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Belki okumuşsunuzdur, bilgileriniz vardır. Yıllar önce, çok oluyor çünkü, Gülün Gülleri ismiyle Erkam yayınlarından yayınladığımız Resulullah Aleyhisselam'ın kızları içerisinde bu hayat kısmen var. Niye kısmen dedim? Çünkü orada dördünü beraber işliyoruz. Yani anlatmaya çalışıyoruz estağfurullah. Becerebildiğimiz kadar. Burada sadece Zeynep Sultan'ı anlatmaya çalıştık. Yine becerebildiğimiz kadar. Şimdi Zeynep Sultan'ı anlattık. Zeynep Sultan'a dinledik dediğimiz zaman onun bütün hayatını en ince ayrıntılarına kadar öğrendik, anlattık, dinledik iddiası biraz uçuk bir iddia olur. Çünkü kaynaklara ne kadar yansımışsa onun tamamını ortaya koymak bizi aşar zaten. Bir de kaynaklara yansımayan şeyler var. Dolayısıyla biz bunu şöyle diyelim. Zeynep Sultan'ın gül bahçesine girdik. Onun gül bahçesinden, gülistanından kurumuş peki birkaç gül yaprağını getirip Erkam Radyo mikrofonları vasıtasıyla önünüze koymaya çalıştık. Hepsi bu. Elbette bu mübarek insanın hayatı bu kadar değil. Çok farklı farklı sohbetlerde dinlemeli, kitaplarda okumalı, Aleyhisselam'ın hayatı içerisindeki yerini görmeli ve onu örnek almanın noktasında hassasiyetimizi sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Bu arada zannediyorum merak ediyorsunuz, bu adamcağız ne oldu diye, hanımına bu kadar düşkün. Efendim, o dönemde dönemin gereği, yani tek evlilik neredeyse hiç yok. Neredeyse hiç yok diyorum. Çok az var. Ebu Lasmin Rebi Zeynep'inden başka bir hanım almamış. İslam'a geç girdiği için ve şartlar gereği 4 sene ayrı kaldıkları halde o zamanlarda bile evlilik yapmamış. Zeynep demiş yatmış, Zeynep demiş kalkmış. Daha doğrusu Zeynep'im, sevgili Zeynep'im deyip durmuş. Bütün aradıklarını onda bulmuş. Bütün aradıklarını. Hatta aklına gelmeyen, aramadığı, bilmediği şeyleri de onda görmüş, bilmiş, öğrenmiş bir adam. Zeynep Sultan. Zeynep Sultan hicrette bir çocuk düşürdü. Biliyorsunuz, daha önce gördük. Küçük bir Ali var, oğlu. Bir de kızı var, Ümame. Küçük Ali hakkında farklı rivayetler var. Farklı rivayetler var. Ben onları sizlerle çok kısa paylaşayım. Ev hayatıdır çünkü. Rivayetin birinde annesinden önce vefat ediyor. Küçükken vefat ediyor. Ancak bir diğer rivayette Resulullah Aleyhisselam ile beraber Mekke fethinde bulunacak küçük Ali, Resulullah'ın devesinin terkisine binecek, daha sonra vefat edecek. Ancak Ümame hakkındaki bilgileri çok net. Biraz Ümame'yi paylaşayım. Çünkü anasının kızı. Nasıl ki Hazreti Zeynep'e, Zeynep Sultan'a anasının kızı diyorduk ve böyle örnekler verdik. Hatta Ummu Eymen Bereke anne, sen de Hatice'yi görüyorum demişti hatırlarsanız. İşte Ümame kızı da Zeynep Sultan'ı görürüz. Ümame böyle annesi gibi, ninesi gibi, teyzeleri gibi çok olgun, çok hanımefendi bir şekilde yetişti. Dedi ki o günlerde 14-15'inde var yok. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz Hazreti Fatıma ile evlidir, biliyorsunuz. Hazreti Fatıma da radıyallahu anh'a babasının ölümünden 6 ay sonra vefat edecek. Yani daha oraya 2 sene var. Hazreti Fatıma vefat edeceği sırada Hazreti Ali özel olarak yanına çağırır kocasını, ona vasiyette bulunur. Bu vasiyetin en hassas noktası bizim konumuzda Zeynep Sultan'ın içine giren bir olayı nakletmeye çalışıyorum. Der ki, benim ölümümden sonra çocuklarımın üzerine getireceğin hanım anne, çocuklarımı anlayacak, onlara annelik yapacak ve annesizliği, annesizlik sıkıntısını yaşatmayacak birini sana vasiyet ediyorum. Ben ölünce ablam, Zeynep ablam kızı İmame'yi eş olarak alacaksın. Ben İmame ile konuştum. Kendisine durumu anlattım. Ben İmame'yi çok seviyorum. Resulullah da İmame'yi çok sever idi. Aleyhisselam biliyorsunuz İmame'yi çok seviyordu. Benim çocuklarıma o annelik yapar. Hazreti Ali, yani İmame o gün 14-15 ise 2 sene sonra 16-17 olacak. En fazla 18 olacak. Hazreti Fatıma vefat ettiğinde Hazreti Fatıma'nın 3 erkek, 3 kız, 6 çocuğu vardı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Muhsin ve Muhassan. Bu Muhsin ve Muhassan küçükken vefat ettiği için sayılmıyor. Bunu geçiyoruz. Hasan Hüseyin meşhurdur. Zeynep Sultan ablaların adlarını kızlarına vermiş. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. 3 tane kızı var. Şimdi dikkat edin. Fatıma Sultan'ın vefatı esnasında en büyüğü Hazreti Hasan, en büyüğü o günlerde 8-9 yaşlarında var yok. En büyüğü. En küçüğü 1 yaşında mı ne? Yani. Şimdi erkeğin biri ölmüş, Muhsin. Hasan Hüseyin var, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye var. Yani 3 kız, 2 erkek, 5 çocuk. Hazreti Ali diyor ki, sen İmame'yi vasiyet ediyorsun ama İmame daha taze genç kız, yani 5 çocuk olan bir ailede henüz daha yeni evleniyor, çocuğu olmayan bir insan bunlara nasıl annelik yapacak ki bana diyorsun, İmame'yi al da çocuklarıma annelik yapsın. İşte Zeynep Sultan'ın kızını eğitmede, yetiştirmedeki fonksiyonu bir de burada görürsünüz. Yani o anlaşılsın diye ben burayı söylüyorum. Konum Hazreti Fatıma, Hazreti Ali değil. Malum. Zeynep Sultan'ın son bölümünü işliyoruz ama yani bir kızı yetiştirirken daha yani en yukarı 18, en aşağı 15 arasında diyelim biz. Çünkü rakamları tam net veremiyoruz. Mümkün değil. Ama en fazla 18. 18'indeki bir genç kız evlendiğinde, yani 5 çocuklu bir adamla evlenecek ve onun çocuklarına annelik yapacak, bundan bahsediyoruz. Bu olacak iş mi? Ha işte. Olacak iş mi? Oluyor işte. Zeynep Sultan kızını öyle yetiştirmiş ki Hazreti Fatıma o ablam kızıdır. O ninem torunudur. O babam torunudur. Benim çocuklarıma annelik yapar diyecek ve onunla evlenmesini isteyecek. Gerçekten de İmame ile Hazreti Ali evlenecekler. Tabir yerindeyse Resulullah mübarek dillerinde cennet gençlerin efendileri dediği Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti İmame, İmame kız elinde yetişecek. İmame elinde büyüyecekler. Zeynep Sultan böyle bir hanım kız yetiştirmiş olacak. Evet efendim. Dünya fani, insanlar ölümlü. Kalan amellerimiz. Şu güzel insanların güzelliğinden, güzelliği güzelce devşirebilip hayatımıza geçirsek, kim bilir ne güzellikler bizi bekleyecek. Ben bu duygularla Zeynep Sultan adlı sunumumuzu noktalarken, bir başka programda Erkam Radyo mikrofonlarında buluşmak üzere hepinizi saygıyla